Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar aziz dinleyenlerim, değerli dostlarımız. Ariflerin izinde, hikmet yolculuğunda bugün yine Anadolu'muzun manevi erlerinden, erenlerinden Yunus Emre'yi gündemimize alıyoruz. Daha doğrusu onun elinden tutarak bir yolculuğa çıkıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu hikmet yolculuğunda, bu hakim kulların izinde hem sözlerimizde hem hallerimizde, amel ve davranışlarımızda hakka isabet ede ede hakikat üzere yürümeyi hepimize nasip eylesin. Zira hikmet sözde ve amelde yapılan her işte doğruyu görmek, doğruya isabet etmek, hakikat üzere söylemek, hakikat üzere yürümek demek olduğundan böyle bir büyük nimete erebilmek için Rabbimizden hikmet niyaz ediyoruz. Gönüllerimiz için, hem kendimiz hem dinleyenlerimiz için. Evet, bugünkü hikmet sözlerimizi Yunus'un kelimeleriyle inşallah dizmeye çalışalım. Der ki Yunus, dervişlerin yoluna sıdk ile gelen gelsin, haktan özge nesneyi gönlünden süren gelsin. Dervişler dedikleri bir tükenmez kân olur. Hâs-ı âm kulu sultan bu kândan alan gelsin. Derviş tolunur toğar, her nefes göğe ağar. Ben diyeyin toğruyu canına kıyan gelsin. Dervişlik bir lokmadır, yer ile gökten ulu. Bu azamet lokmayı yudup sinüren gelsin. Dervişin gözü açık, dünü günü uyanık. Bu söze tanırım tanık, bakmadın gören gelsin. Dervişin kulağı sak, haktan işidir sebak. Deprenmedin dil dudak, sözü işiden gelsin. Dervişler hakkın dostu, canlarıdır hak mesti. Işk şem'ini yaktılar, pervane olan gelsin. Bu miskin Yunus'u gör, dervişlik ide geldi. Nefsindendir şikayet, nefsin öldüren gelsin. Evet, Hazreti Yunus bu hikmet dolu sözlerinde daha çok manevi yola giren taliplerin, müritlerin, dervişlerin kalitesine adeta dikkat çekmektedir. Efendim, tasavvuf bilindiği gibi ham insandan zarif insan, nezaketli insan, olgun insan, kamil insan çıkarma sanatıdır. Daha doğrusu insanın piştiği ocaktır tasavvufi terbiye sistemleri içerisinde açılan dergahlar, gönül dergahları. Öyle olunca bu manevi mekteplere, bu irfan mekteplerine kabul edilen taliplerde bir takım kaliteler aranır. Bu gayet tabiidir. Her şeyden önce samimiyet aranır, ciddiyet aranır, irade istenir, ciddi bir istek görülmesi arzu edilir. Bu bakımdan mesela bu anlamda kendini geliştirme, tekamül ettirme, Allah'ın bir güzel kulu olma yolunda böyle bir manevi terbiyeye giren kimseye talip derler. Talip istekli demektir. Mürid derler. O da isteyen demektir. Müridül hak bir anlamda. Hakkı isteyen adam. Talibül hak. Hakkı isteyen adam. İkisi de aynı anlama gelir hemen hemen. Salik derler. Salik bir yola giren, istemiş ve bir hedefi var. O hedefi elde etme adına bir yolculuğa çıkan kişi. Derviş, kapı eşiğinde duran adam. O da istekli demek esasen. Kapı eşiğinde durup bir şeyler isteyen kimseye denir. Öyleyse bu maneviyat yolunda ermek isteyen, olmak isteyen insanda ilk arzu edilen husus, kibirden uzak, kendini yetişmeye namzet gören ve ihtiyaç hisseden, belki zaruret derecesinde ihtiyaç hisseden ve bunu yüreğinde hissedip sadece hissetmekle kalmayan, bu iş için adım atan kişiye diyoruz. Zaten böyle bir istek söz konusu olmadan, böyle bir samimiyet söz konusu olmadan o maneviyat okullarında tekamül etmek, yol yürümek ya da terakki etmek imkansız gibidir. İşte Yunus Emre kendini böyle yollara bir şekilde aday gören kimselere yönelik hazırlık babında onlarda görülmesi arzu edilen vasıfların neler olduğuna dikkat çeker. Dervişlerin yoluna sıdk ile gelen gelsin. Der ki bu maneviyat yoluna talebe olmak isteyen, öğrenci olmak isteyen kişi öncelikle adımını sıdk ile atsın. Sıdk doğruluk demek, sadakat. Yani iş olsun diye böyle bir manevi yolculuğa çıkılmaz. Ucundan tutarak bakalım ne olacak diyerek tereddütlerle olmaz. Yalan üzere olmaz. İşte riya ile olmaz. Halk beni böyle bilsin diyerek olmaz. Sıdk ile girilmesi lazım. Sıdk adeta olmak isteyen insanın o olma yolunda atması gereken ilk tohumdur. Şayet bu tohum, yani sıdk tohumu, sadakat tohumu, arzusundaki sadakati, samimiyeti yoksa zaten orada büyüme şansı da yoktur. Orada terbiye alma şansı da yoktur. Sıdk hemen hemen bütün velilerin, mürşitlerin, ariflerin talebelerinde istedikleri, görmek istedikleri ilk vasıftır demek de mümkündür. Ne kadar sadık. Hatta zaman zaman bu noktada zorlaştırırlar. Böyle bir mektebe kabul hemen kolayca gerçekleşmez. O kişideki sadakati test etmek isterler. Menakıbnamelerde görebildiğimiz kadarıyla bu konuda önce hemen hoş geldin biz de seni bekliyorduk dedikleri insan sayısı çok azdır. Çoğu zaman evladım bu yol biraz zor bir yoldur. Dolayısıyla iyi düşündün mü? Yani kararını tam ver. Çünkü bir ömür sürecek bir şeydir. Bir de bu yol demir leblebi gibidir. Yutması zordur. Ama karar verince de sonuna kadar götürmek gerekir. Git bir istişare et. Hatta istihare yap. Eğer kabul edilirsen, gönlün tam bu işe yatarsa, ondan sonra bir daha gel, bir daha görüşelim. Hatta bazen kabul süreçleri bayağı uzar. Yılların uzadığı da olur, yıllarca uzadığı da olur. Çünkü o sadakat testi önemlidir. Boşuna da emek vermek istemez o arif insan, mürşit insan. Gelsin bakalım alacağı bir şey vardır diye bakmak da bir yoldur elbette. Ama eğer adam yetiştirecekseniz, adam gibi adam yetiştirecekseniz ve kamil insan yetiştirecekseniz, insanı kamil yetiştirecekseniz o kumaşın kalitesi önemlidir. Gelen kumaşın kalitesi. O kaliteyi gösteren de o istidadı gösteren sır da o istekteki samimiyettir, sadakattir. İşte onu test etmek isterler. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir sohbetine şöyle başlar. O El-Fethur Rabbani adlı eserinde. Ey evladım der, bir habbecik sıdk ile gel der. Bir habbe. Habbe en küçük parça. Tabiri caizse zerre kadar da olsa bir sadakatin olsun evlat der. Çünkü o sadakat olursa o tohumu büyütmek mümkün. O sadakat ihlas nişanıdır aynı zamanda. Zaten olgunluk biraz da böyle içe doğru samimiyetin işlemesiyle, gönle doğru inmesiyle gerçekleşeceğinden o istekteki sadakati test ederler. O varsa üzerine bina kurulabilir. Ama o da yoksa, sıradan gelmişse o insan çoğu zaman kendisine verilen mesajları doğru anlamayacak. Hayatını yine kendi bildiği gibi yaşayacaktır. Hevasının yolunda gidecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sadakat tohumunun ne kadar önemli olduğuna bir hadis-i şeriflerinde şöyle işaret buyururlar. Sıdk yani doğruluk, sadakat insanı birre yani iyiliğe, iyi insanlardan olmaya doğru götürür. Salih insanlardan olmaya doğru götürür. Ve iyilik de buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu salah hali, bu efendim kemal hali de insanı cennete alır götürür. Kişi doğru söyleye söyleye, daha doğrusu sadakat üzere devam ederse Efendimiz öyle buyurur. Sonunda Allah katında sıddıklar mertebesine yazılır. Sıddıklar, peygamberlerden sonra en şerefli kullar, en mükerrem, en saygın kullar zümresine dahil olur. İşte dikkat edilirse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insan-ı kamil kıvamı diyelim, o sıddıklar kıvamını, o kıvama erebilmek için önce sadakatten yola çıkıyor. Sadakat varsa insan bir şekilde iyiler, salihler kervanına doğru yolculuk yapabiliyor. Ve sadakat üzere devam ettiği sürece de ve sadakatini artırdığı, derinleştirdiği ölçüde de sıddıklar kervanının bir üyesi haline geliyor. O zaman insan bu çerçevede bir Allah adamının, bir arifin, bir mürşidin, bir üstazı kamilin, bir Rabbani alimin önüne diz çökeceğinde, onun elini tutup el ele Rabbine doğru bir yolculuğa niyetlendiğinde, belki kendi gönlünde bulması gereken ilk önemli vasıf bu sıdk vasfı olmalıdır. Yani sadakatle yola düşmelidir. İş olsun diye değil. Herkes bir yere gidiyor. Bir yere bağlılık arz ediyor. Ben de gideyim, boşta kalmayayım. Elbette gidince mutlaka bir fayda temin eder ama esas niyet insan-ı kamil olmaksa, hakikaten Cenab-ı Hakk'ın bir has kulu da ben olayım, bir güzel kul olayım niyeti ise, o zaman o sadakat tohumunu kendi özünde bulmalıdır. İşte Yunus buna dikkat çeker. Dervişlerin yoluna sıdk ile gelen gelsin. Yani sıdk ile gelmiyorsan boşuna ne kendin yorul ne de seninle ilgilenen kimseleri yor arkadaş diyor Yunus Emre adeta. Çünkü emanetleri ehline vermek esastır. Yani boşuna kürek çektirmemek lazım. İnsan bu çerçevede manevi eğitim süreçlerinde bir üstaza teslim olacaksa, bir üstazın efendim terbiyesine girecekse, gözünü ve gönlünü doyuran birinin önüne gitmeli, istekle, sadakatle önünde oturmalı, dediklerini dinlemeli ve ona göre bir hayat yolu kendisine çizmeli. Yani aksi halde kendisine de yazık, kendisiyle ilgilenenlere de yazık. İkisinin de vakti israf olur. Bu çerçevede tasavvufi terbiyede insanların kendi nasiplerini ararken o gönüllerinin mutmain olmasını arzulamaları ya da bu ölçüyü kullanmaları son derece yerindedir ve olması gereken bir husustur. Dervişlerin yoluna sıdk ile gelen gelsin, haktan özge nesneyi gönlünden süren gelsin. Hazreti öyle diyor. Diyor ki Allah'tan başka bir arzuyla gelme arifler katına. Haktan gayri her şeyi kenara bırakmaya bak. Efendim bu irfani süreçte, irfani eğitimde, ariflik yolunda gönle yalnız Cenab-ı Hakk'ı adeta koymak esastır. Başka başka putları oradan hepsini silmek, süpürmek gerekmektedir. Bütün ariflerimiz aynı noktaya dikkat çekerler. Değişik ifadelerle sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah girmez saraya hane mamur olmadan demiş bir başka arifimiz. Yani sen diyor ayar dediği Cenab-ı Hakk'ın dışındaki her şey. Onları gönlünden bir sür çıkar. Onları çıkarmadan oraya Cenab-ı Hakk'ın tecellisi doğmaz. Orada güzellikler ortaya çıkmaz. Marifetullah nimeti, marifetullah güneşi orada görünmez. O bakımdan Yunus'un da bu ikinci mısrada hemen haktan özge nesneyi gönlünden süren gelsin demesi. Gönlünde başka arzularla gelme. Diyor ki hani dünyevi menfaatler kaygısıyla, derdiyle bu olgunluk ocağına, kemal ocağına, aşıklar dergahına, Cenab-ı Hakk'a adeta adanmış ruhların bulunduğu meclise başka türlü gelme. Ancak gönlünden bir takım Allah'tan gayri her şeyi sürebiliyorsan o zaman gel. Öyle gelirsen bulacağın şey hakikaten Mevla'nın rızasıdır. Mevla'nın eşsiz tecellileridir. Her seviyede tecellileridir. Burada ancak bu şekilde diyor. Bu dergahta, bu manevi dergahta, bu irfan dergahında, bu olgunluk sarayında ancak bu şekilde gelirsen bir fayda görürsün ve olgunlaşabilirsin. Dikkat edilirse burada da eşyanın yani Allah'tan gayri varlıkların her şekilde terk edilmesi değil. Belki gönülden sürülmesi, bir şekilde gönülde onlara aşırı değer verilmemesi tavsiye edilmektedir. Belki zühd dediğimiz, Kur'an'da geçmese de hadis-i şeriflerde daha çok üzerinde durulan zühd kelimesi, dünyaya karşı zühd dediğimiz mesele, eşyanın yani haktan gayri her şeyin gönülde değer yitirmesi anlamına geldiğini ifade etmek gerekir. Çünkü bir şey gönülde yer ederse elbette zihinde, duygularda, amel ve davranışlarda belirleyici olur. Eğer insan her nefes Hakk'ın razı olacağı işlerde ben efendim kullanılayım, istihdam edileyim ya da sözlerim, efendim davranışlarım, ahlakım hepsi Hakk'ın razı olacağı bir kalitede, ölçekte olsun. Böyle bir niyet taşırsa bir insan, onun yapacağı şey öncelikli olarak Hak'tan gayri ne varsa her şeyi gönlünde bir şekilde efendim aşağılara doğru itmesi, yalnız orada Hakk'ın rızasını öne çıkarması gerekir. Elbette insanın bir takım sevgileri, ilgileri olacaktır. Ama bu ilgiler, bu sevgiler hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu'nun muhabbetinden, onun rızasından öne geçmeyecektir. Güneş doğunca yıldızların kaybolması gibi gönle muhabbetullah, Allah'a adanmışlık duygusu öyle yerleşecek ki sanki diğer hedefler, diğer efendim ihtiyaçlar bir şekilde ikinci plana, üçüncü plana, dördüncü plana doğru atılmış olacak. Bu eşyada her şeyin hakkını verme anlamındaki kula düşen sorumluluğun ihmali değildir. Elbette sorumluyuz, emanet taşıyoruz, nice nice emanetler taşıyoruz. Hakkın nimetlerine karşı emanetleri takınmamız gereken bir takım tavırlar var. Şükür duyguları var. Farz olan sorumluluklarımız var. Vacip olan sorumluluklarımız var. Müstehap olan sorumluluklarımız var. Edep sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar her biri yerli yerine oturabilmesi için öncelikle Hakk'ın hukukunun yani hakla olan ilgimizin en zirve noktaya yani gönlün en merkezi noktasına, odak noktasına tam yerleşmesi, daha sonra diğer her şeyin o ölçekte yerleştirilmesi gerekmektedir. Öyle olunca insanın yaptığı her iş Allah'ın izniyle isabetli olacak, hikmet üzere olacak ve Rabbin rızasına uygun olacaktır. Bu bakımdan ariflerin ve özelde de Yunus Emre'mizin haktan özge nesneyi gönlünden süren gelsin ifadesi, burada başka niyetlerle gelme bu ulvi kapılara, bu terbiye kapılarına, bu maneviyat ocaklarına. Yalnız Hakk'ın rızasını elde etme maksadıyla gel tembihinde bulunmak içindir Hazretin bu sözü. Derviş tolunur toğar, her nefes göğe ağar. Ben diyeyin doğruyu canına kıyan gelsin. Tabi eski Türkçemizdeki ifadeleri okumakta bile zorlanıyoruz. Derviş diyor, gün batsın, gün doğsun, her nefes göğe ağan adamdır. Ne demek bu? Gece gündüz sürekli yükselebilen adamdır. Aşağılara doğru düşen adam değil, esfeli safiline doğru yuvarlanan adam değil, yerinde duran adam değil. Yani her gün, her an yeni bir tecelliyle melekuta doğru, arşa doğru yükselen adamdır. Derviş tolunur doğar, her nefes göğe ağar. Hazrete bakınız. Her nefes göğe ağar diyor. Her nefes yüceliklere doğru gönlü meyleder. Süfliyatta, aşağılarda onun arzusu olmaz. Himmeti âlidir. Dervişliğe talip olan insan, çer çöpe talip olan adam değildir. O yüce değerlere, yüce cevherlere taliptir. Onun pazarı göklerin ötesinde kurulur. Yer pazarları onun çarşı pazar olarak dolaştığı yerler olmamalıdır demek ister. Derviş tolunur doğar, her nefes göğe ağar. İşte iki günü musavi olan ziyandadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen böyle bir söz var ya işte. İki gün musavi olmayacak. Her gün yeni yeni neşeler, yeni yeni terakkiler, yeni yeni kemal tecellileri, olgunluk tecellileri kulda zuhur etmesi. Bu ne büyük bir ufuktur aziz kardeşler. Bu ne büyük bir himmettir, ne büyük bir azimettir. Gerçekten nasıl bir gönüldür bu gönül. Her nefesi bir adım daha öteye gitme adına bir hazine görebilmek. Gerçekten uyanıklık bu olsa gerek. İnsan bazen 70 sene ömrü olur, 80 sene ömrü olur. Toplarsınız, sıkıştırırsınız. İşte bir gramlık hayır çıkmaz ondan. Bazı insan da olur. Her nefes tabiri caizse bir altın, bir inci, ne denilecekse en kıymetli cevher değerinde dolu doludur. Derviş tolunur doğar, her nefes göğe ağar. Ben diyeyim doğruyu, canına kıyan gelsin. Diyor ki Hazret, ben diyor şimdi doğruyu söyleyeyim. Peşin konuşalım diyor tabiri caizse. Bu yola diyor, canına kıyan gelsin. Yani benim canım cennette, iki dünyada canım cennette olsun deyip de fedakarlıktan kaçınan, tembellik efendim adeta temel vasfı olan, cimri, sadece kendinin derdine düşmüş adam, ufak bir diken batmasını istemeyen insan, malından, canından bir şekilde fedakarlıkta bulunmayan adamın yapacağı iş değildir dervişlik diyor. Ben diyeyim doğruyu, canına kıyan gelsin. Burası canına kıymayacaksan, Allah'ın mahlukatına hizmetle coşmayacaksan, Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmayacaksan, elinden, cebinden, zamanından, efendim, ilminden, irfanından, Allah sana ne verdiyse ondan, Allah'ın kullarına sarf etmeyeceksen, oturup kalacaksan, herkes bana çalışsın mantığıyla, herkesi uşak kendini efendi göreceksen, bir şekilde kendi menfaatine kilitlenmiş biriysen, boşuna uğraşma arkadaş, başkasını da yorma diyor adeta. Ben diyeyim doğruyu, canına kıyan gelsin. Bu yolda, hakkın yolunda daha doğrusu, candan da geçmek var. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde buna işaret eder. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah rızası uğruna nefsini satışa çıkaran, nefsini adayan kullar vardır der. Allah onlara er der işte, er gibi erler onlar. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Müminlerden öyle erler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Hak, Allah'a verdikleri söze sadık kalmışlardır. Onlardan kimi vazifesini yerine getirmiş, bu uğurda canını vermiştir. Kimi de beklemektedir. Onlar Allah'a verdikleri sözü asla değiştirmediler. Rabbimiz böyle buyurur. Canım tatlı diyenler, uykudan bile fedakarlık yapıp, işte geceyi hurul hurul uyuyanlar, nefsin istekleri uğruna türlü türlü yemekten, içmekten kendini alamayanlar, oyun ve eğlenceden geri duramayanlar, onlar işte Yunus ölçeğinde, Yunus Emre ölçeğinde dervişlik okuluna, dervişlik ocağına tam da layık kimseler değiller. Ben diyeyim doğruyu, canına kıyan gelsin. Dervişlik bir lokmadır, yer ile gökten ulu. Bu azamet lokmayı yudup sinüren gelsin. Peki bu öyle bir lokmadır ki, esasen diyor, yerden de gökten de ulu büyük bir şeydir. Bu büyük lokmayı yutup sindirebilen adam gelsin. Böyle efendim, ufak bir şeyden küsüp giden, hemen incini veren, sürekli iltifat bekleyen, el bebek, gül bebek, sürekli efendim ilgi isteyen, böyle nazlı, son derece efendim beklenti içinde olan kimselerin o dervişlik ocağında, o manevi ocakta alacakları çok fazla şeyler yoktur diyor. Elbette efendim bu maneviyat yollarında arzulanan böyle bu üst kıratta, bu kalitede insanlar. Ancak yine arifler Allah'ın kullarına merhametleri sebebiyle bir şekilde kendilerinin önüne düşen, yanlarına gelen insanları istifade ettirmek isterler. Kapıları kapatmazlar. Esasen Yunus Emre'nin burada ifade ettiği hususlar böyle dört dörtlük derviş, dört dörtlük mürid, dört dörtlük talip için ölçeklerdir. Fakat son dönemin büyük ariflerinden Musa Efendi, Sahibül Vefa Musa Efendi Kuddise Sirru Hazretlerinin güzel bir ifadesi var. Buyururlar ki bu maneviyat yollarına bir şekilde yolu uğrayan herkes mutlaka istifade eder. Kimisi ağacın yaprağı kadar istifade eder. Kimisi bir dalı kadar. Kimisi o büyük dallar kadar. Kimisi de kökünden emer der. Öyleleri vardır ki dervişlikten nasibi %3'tür, %5'tir. Öyleleri vardır ki %10'dur, %20'dir, %30'dur. Öyleleri vardır ki %60, %70'tir. Ve bunu söyledikten sonra o zat buyururlardı ki zaten böyleleri de bizce malum derlerdi. Demek ki dervişlikte %50'nin üstünde, %60, %70 noktasında bir kalite, bir gayret, bir ihlas, bir samimiyet, bir istidat varsa o arifin gözünden kaçmıyor. Ona daha fazla emek verir o. Çünkü yine öyle buyururlarmış muhterem Üstad Musa Efendi. Öyle kardeşler vardır, öyle talipler vardır ki yılda bir defa mürşitlerini görseler yeter onlara. Onun isteği o kadar zaten. Öyleleri vardır ki ayda bir görmesi lazım. Öylesi vardır ki haftada bir. Öylesi vardır ki her gün üstazıyla buluşması lazım. Adalet herkese eşit davranmak değil. Adalet her hak sahibine hakkını verebilmektir buyururlarmış. İşte burada belki Yunus Emre'nin derviş gibi derviş ya da öyle diyelim. Bir şekilde tam istekli, mürit gibi mürit, müridi sadık. Onun ölçülerini veriyor. O ölçüler tabii yüksek ölçüler. Dervişin gözü açık, dünü günü uyanık. Bu söze tanrım tanık, bakmadan gören gelsin. Hazreti öyle diyor. Dervişin gözü açık olacak. Yani şu anlamda, gafil dolaşmayacak. Uyanık dolaşacak. Uyanıklık, Allah'tan haberdar olarak dolaşmak demektir. Allah'tan gafil bir şekilde yaşamanın adına uyanıklık denmiyor. Tasavvuf literatüründe, o irfan ehlinin lisanında. Gözün açık olması, sadece baş gözünün açık olması anlamında da değil burada. Yani basireti açık olacak, firaseti açık olacak. Ahmak olmayacak. Ahmaktan Allah adamı çıkmaz der büyükler. Basiretin açılması, yani kalp gözünün açılması, idrak perdelerinin öteleri bir şekilde keşfedebilmesi, idrak ölçeğinin derinleşmesi esas göz açıklığı odur. Yoksa başka anlamda gözü açık olmak, birilerini yanıltmak, birilerinin efendim menfaatlerini haksız yere devşirmek anlamında bir ifade değil. Dervişin gözü açık, dünü günü uyanık, bu söze tanrım tanık, bakmadan gören gelsin. Yani o kadar gözü açık olsun ki bakmadan görsün diyor Hazret. Bu ne demektir? İşte firasetin açık oluşudur. Üç oyun ötesini görmektir. Perdenin arkasını sezebilecek bir basirete, bir kalp gözüne sahip olabilmektir. Dervişin kulağı sak, haktan işidürse bak, deprenmedin dil dudak, sözü işiden gelsin. Der ki, kulağı da delik olacak der. Yani çabuk anlayacak, çabuk duyacak adeta. Sağıra bağırır gibi bağırma ihtiyacı hissetmeyecek insan. Sözü bir defa söyleyecek ve o da anlayacak. Dervişin kulağı sak, kulağı o kadar açık, o kadar açık olacak ki haktan işidürse bak, dersini haktan alacak diyor. Cenab-ı Hak bütün varlıkla her an konuşur esasen. Bazen Cenab-ı Hak ilham tarikiyle konuşur, bazen yarattığı varlıklar diliyle konuşur, bazen bir kulunun diliyle konuşur, meleğinin ilhamıyla konuşur, konuşur, konuşur. Önemli olan Hakk'ın kelamını işiten kulak gerekir. İşte Yunus Emre de buna dikkat çeker. Dervişin kulağı sak, haktan işidürse bak, dersini haktan alır o diyor. Deprenmedin dil dudak, sözü işiden gelsin. Bir şekilde söze ihtiyaç kalmasın. Dil dudak deprenmeden sözü anlamak. Ne söyleneceğini hissetmek. Söylendikten sonra zaten onu da anlamıyorsa artık ona insan bile dememek lazım. Fakat sadece bakıştan anlıyorsa, sadece halin gereğinden anlıyorsa, işte o derviş böyle uyanık adam, duyuları açılmış adam, hassasiyetleri artmış kişi, ufak bir işaretten büyük manalar çıkarmasını bilebilen bir yiğit adam. Derviş böyle olacak diyor. Dervişin kulağı sak, haktan işidirse bak, deprenmedin dil dudak, sözü işiden gelsin. Dervişler hakkın dostu, canlarıdır hak mesti, ışk şem'ini yaktılar, pervane olan gelsin. Esasen diyor dervişler hakkın dostu adamlardır. Hakkı arıyorlarsa elbette onun dostudurlar. Hakkın kulluğuna tam bel bağlamışlarsa elbette onun dostudurlar. Hakkın dostluğunu her şeye tercih etmişlerse hakkın dostudurlar. Dervişler hakkın dostu. Canlarıdır hak mesti. Çünkü onun sanki gerekçesini söylüyor Yunus Emre. Çünkü diyor onların canları, özleri hakka mest olmuştur. Yani sevdalanmışlardır. Muhabbetle sevdalanmışlardır. Cenab-ı Hakk'ın cemaline, onun rızasına kilitlenmişlerdir. Öyle olunca zaten onlar Cenab-ı Hakk'ın dostu olmuşlardır. Işk şem'ini yaktılar, pervane olan gelsin. Onlar diyor, aşk mumunu tutuşturdular. Yani yürekleri onların muhabbetullah ateşiyle yanmaya başladı. Artık pervane olan gelsin. O işten anlayan, o işin lezzetine, tadına ermek isteyen adam gelsin. O ışığın etrafında pervane olabilecek kimseler gelsin. Bir insanda aşk istidadı varsa, muhabbet istidadı varsa, o zaten o nuru bulur, o ışığı bulur, o koru, o ateşi bulur. Bu miskin Yunus'u gör, dervişlik ide geldi. Nefsindendir şikayet, nefsin öldüren gelsin. Hazret diyor ki, bu miskin Yunus da diyor, bu fakir de diyor, bugüne kadar dervişlik ede geldi bir şekilde. Ama diyor yine de nefsinden daima şikayetçi. Esas diyor bu maneviyat dergahına nefsini öldüren gelsin. Diri nefisle değil, nefsin arzularını bir şekilde bitiren gelsin. Yani, tabii Yunus'un davet ettiği ölçek bayağı yüksek bir ölçek. İnsanlar bu tür maneviyat ocaklarına nefislerini biraz öldürmek için girerler. Fakat Hazret biraz daha üst bir meclisten bahsediyor. Oraya diri nefislerle girilmiyor demek ki. Nefisler diri ise orada farklı kokular ortaya çıkıyor. Çirkin kokular ortaya çıkıyor. Başka menfaatler ortaya çıkıyor. Nefislerin var olduğu yerde efendim muhabbet oluşmaz. Vuslat dediğimiz dostla buluşma nefsin aradan çıkmasıyla olursa o gerçek vuslat olur. Öbüründe nefs putunun etrafında buluşmalar asla gerçek vuslat sayılamaz. Yüce Rabbimiz hakikaten gönül madenimizi Zat-ı Uluhiyetinin muhabbetine layık eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.